Ayrım 21. Karacan Açık Öğretim Ders Notları. Sayfa 239. Ünite 5. Etik Karar Almada Örgütsel Faktörler. Etik Karar Almada Örgüt Kültürü. Örgüt Kültürünün Özellikleri. Örgüt kültürü, örgütsel sorunların çözümlenmesinde örgüt üyeleri için temel algı dayanağı ve referans çerçevesini oluşturmaktadır. Üyeleri bir arada tutan bir sosyal yapıştırıcıdır. Örgüt içine yerleşen örgütsel davranışlar, içerikler, değerler, seremoniler ve ritüellerden oluşmaktadır. Örgüt üyelerine örgüt içindeki davranışların nasıl olması gerektiği ile ilgili bir kurallar bütünü ya da çerçevesi çizmektedir. Örgüt üyeleri tarafından eylemlere geçirilmemiş davranış biçimleri, örgüt kültürünün bir parçası olamazlar. Örgüt kültürünün şekillenmesinde birçok farklı faktör etkili olmaktadır. Örgüt kültürünün işletmelerde üstlendiği roller şunlardır. İşletmenin amaçlarının, stratejilerinin, politikalarının oluşturulmasında, yöneticilerin seçilen stratejilerin yürütülmesini sağlamada önemli bir araçtır. İş görenlerin işletme içindeki faaliyetlerini nasıl yapılandıracaklarını belirler. Ben değil, biz söylemini gerek örgütlerde bütüncül bir yapının oluşmasına zemin hazırlar. Örgütlü kültür ve iş etiği. Örgüt yapıları ve türleri. Etik karar almada örgütlerin etkisi. Örgüt kültürünün etik kapsamında sınıflandırılması. 4 farklı genel tipolojide örgüt kültürü bulunmaktadır. Bunlar kayıtsız kültürler. Ne örgütsel performansa ne de çalışan refahına önem vermektedir. İnsancıl kültürler. Çalışanlara yönelik olumlu tutumları ile dikkat çekerken, örgüt çıktıları ya da performansına bireylere göre daha az önem vermektedirler. Talepkar kültür. Çalışanlara, yani bireylere çok az önem göstermekte, buna karşın şirket performansı önceliklendirilmektedir. Bütünleyen kültür. Hem şirket performansına hem de bireylere önem vermektedir. Bir işletme, kendi örgüt kültürünün nasıl olduğunu kültürel denetimler ve kültürel değerlendirme ölçeklerinden yararlanarak belirler. İşletmelerin örgüt kültürleri, işletmelerin iç ve dış çerçevesindeki baskılar ve değişimlere bağlı olarak yavaş da olsa zaman içinde değişime uğrayabilir. İşletmelerde etik karar almanın ilk koşulu örgüt kültürünün etik ilkeleri kapsar nitelikte olmalısıdır. Etik karar almada başkalarından öğrenmenin etkisi. İşletmelerde etik karar almayı etkileyen bir diğer önemli unsur, yönetimi tarafından yazılı olarak beyan edilmeyen ancak çalışanlar tarafından benimsenen davranış kalıplarıdır. Bu davranış kalıpları diğer iş arkadaşlarından ya da iş gruplarından öğrenilmektedir. Bireylerin örnek aldığı kişi ya da kişiler etik olmayan davranışlar gösteriyor ise, bireyler de etik olmayan davranışlar gösterme eğiliminde olacaklardır. Yapılan birçok araştırması, özellikle genç çalışanların üstlerindeki amir ya da yöneticilerin davranışlarını örnek aldığını göstermektedir. İhbarcılık, uyarı verme sistemi. Whistleblowing. İhbarcılık sistemi, ihbarcının gönüllü olarak işletmedeki yasa dışı etik davranış dışı davranışları açığa çıkarmasıdır. İhbarcı birey, işletmedeki herhangi bir çalışan olabilmektedir. İhbarcılık politikaları, çalışanların davranışlarında ve faaliyetlerinde etik ilkelere riayet etmelerini, işletmelerde etik kararların alınmasını, etik örgüt kültürünün oluşmasını sağlar. İhbarcılık sisteminin etkin bir biçimde çalışması için çalışanların diğer işletmelerdeki etik dışı ya da yasa dışı davranışları ve faaliyetleri raporlama sorumluluğu taşımaları gerekmektedir. İhbarcılık sisteminin işleyişinde en sık karşılaşılan sorunlar şunlardır. İhbar edenin diğer iş arkadaşları ya da yöneticiler tarafından pek de hoş karşılanmaması, çalışanların birbirlerine misilleme amacıyla rapor hazırlamaları. Ülkemizde ihbarcılık sistemi henüz etkin bir şekilde kullanılmamaktadır. Etik karar almada yöneticilerin etkileri. Örgüt kültürünün etik niteliği öncelikle liderler ve üst düzey yönetim tarafından belirlenmektedir. Örgütsel ortamı oluşturan faktörler, çalışanların ahlaki yargılarını etkilemektedir. Bu faktörlerden en önemlisi, üst düzey yönetimin örgütün etik değerlerine bağlılığıdır. Örgüt yöneticileri güçlerini kullanarak örgüt kültürünü şekillendirebilmektedirler. Yöneticilerin güç kaynakları şunlardır. Yasal güç, legitimate, lideri örgüt içerisindeki statüsünden gelen güçtür. Örneğin, operasyon müdürlüğü. Ödüllendirme gücü, reward. Asların, liderin isteklerine ödül alma beklentisiyle uymalarını ifade eder. Örnek olarak, terfi. Zorlayıcı güç, core achieve, ödüllendirme gücünün karşılığıdır. Örneğin, maaş kesme cezası. Uzmanlık gücü, expert, liderin sahip olduğu özel bilgi, uzmanlık, beceri ve tecrübeden doğar. Örneğin, bir hastanede sadece bir uzman doktorun bulunması. Karizmatik güç, referent, doğrudan liderin kişiliği ile ilgilidir. Örneğin Atatürk. Etik karar almada örgüt yapısının etkileri. Organizasyon, işletme içinde çeşitli bölümlerin ve alt birimlerin oluşması ve bunlar arasında etkili ilişkilerin kurulmasıdır. Bir işletmede yönetenler ile yönetilenler arasında ilişki, dikey ilişki, aynı düzeyde bulunanlar arasındaki ilişki, yatay ilişkidir. Bu ilişkiler aracılığı ile emir, bilgi, düşünce, istek ve şikayetler iletilir. Bir işletmedeki organizasyonun amaçları şunlardır. İşlerin planlı ve düzenli olması, işleri yapan kişilerin etkin çalıştırılması, yetki ve sorumlulukların açık biçimde belirlenerek çatışmaların azaltılması, verimli çalışma ortamının yaratılması, örgüt yapısının amacı işletmenin başarısını artırmak, belirlenen amaçlara ulaşmak için en etkin ve verimli örgütü kurabilmektir. İşletmelerin örgüt yapıları ikiye ayrılır. Bunlar 1. Biçimsel örgütler, örgüt içindeki tüm ilişkilerin organizasyon şemesi üzerinde gösterildiği örgüt şeklidir. 2. Biçimsel olmayan örgütler, planlanmayan, tamamen kendiliğinden oluşan insani ilişkileri sistemidir. İşletmelerde etik kararların alınmasında örgüt yapılarının merkezleşme dereceleri etkilidir. Buna bağlı olarak iki tür örgüt yapısı mevcuttur. Bunlar merkezcil örgüt yapıları, 2. Merkezcil olmayan, ademi merkezi örgüt yapıları. Merkezcil örgüt yapıları, organizasyon kararlarının üst yönetim tarafından verildiği yapıdır. Daha çok küçük işletmelerde önemli yararlar sağlayabilmektedir. Merkezcil yapının kullanacağı işletmenin özellikleri, haberleşme ve emir kumanda işlevinin bir yönetici tarafından aksatılmadan yürütülmesi, bütün işlevlerin ve işlemlerin bir kişi tarafından kolayca yönlendirebildiği büyüklükteki bir işletme olması, Büyük örgütlerde merkezcil yönetim yapısının önemli sakıncaları şunlardır. Bürokrasi artar ve zaman ve emek kaybı ortaya çıkar. İnisiyatif kullanılması azalır. Kişilerin motivasyon güçleri düşer. Çalışanlar arasında sorumluluk duygusu azalabilir. Üst düzey yöneticiler ana amaç ve politikaları gözden kaçırabilirler. Merkezcil olmayan örgüt yapıları, yerinden yönetim. Organizasyon kararlarının alt kademe çalışanlar tarafından verildiği yapıdır. Merkezcil olmayan yapılarda verimin artmasının nedenleri, yetki ve sorumlulukların geniş ölçüde dağıtılmış olması, örgüt üyelerinin sosyal gereksinimlerini yeterince karşılanmaması, örgüt ikliminin iyileşmesi, çevre koşullarına çok daha kolay uyum sağlamaktadırlar. Alınması gereken basit kararlar ve bütün işlerin yükü üst yönetimden alınmaktadır. Geleceğin yöneticilerine kendilerini gösterme ve yeteneklerini geliştirme olanağı vermektedir. Merkezcil olmayan örgütün dezavantajları, örgütün rakip birimler topluluğu haline dönüşmesi, çok sayıda nitelikli yöneticiye gereksinme duyulması nedeniyle oluşan maliyet. Merkezcil örgüt yapısı ve etik karar alma. İçsel ve dışsal faaliyetlerdeki karar, eylemlerin sorumlulukları üst yönetiminin elindedir. Bu işletmeler katı bürokratik yönetim anlayışıyla yönetilmektedir. Merkezcil yapıya sahip işletmelerde yazılı formal kurallar, prosedürler, politikalar bulunmaktadır. Bu kurallar bir takım etik dışı davranışların gelişmesine neden olmaktadır. Örneğin rüşvet almak yazılı olarak yasak değilse meşru olduğu düşünülmektedir. Çalışan ile karar alan arasındaki mesafeli merkezcil yapılanma da etik dış davranışların gelişmesine neden olmaktadır. Çalışanların üst yönetim tarafından belirlenmiş kurallara sıkı sıkıya bağlanmaları beklenmektedir. Yönetimden aşağıya doğru giden iletişim kanalları nedeniyle etik dışı uygulamaları üst yönetime taşıyamamakta ve artmaktadır. Merkezcil yapılanmanın sebep olduğu bir diğer etik dışı davranış başkalarını suçlamadır. Merkezcil olmayan örgüt yapıları, ademi merkezcil yapı ve etik karar alma. Bu örgüt yapılarında karar alma otoritesi etkisi tüm örgüt içine yayılmış durumdadır. Yazılı kurallar, prosedürler ve süreçler bulunmamakta, faaliyetler ve birimler arası koordinasyonlar, birimler ve bireyler arasındaki iletişim kanalları ile sağlanmaktadır. Çapraz açık iletişim kanallarına sahiptir. Denetim mekanizmaları üst yönetim tarafından değil, birincil düzey amir ya da uzman ve otokontrol mekanizması ile sağlanmaktadır. Bu örgütlerde hiyerarşik yapı basık, az kademelidir. Merkezcil olmayan örgüt yapıları daha çok modern yönetim anlayışı kapsamında değerlendirilmektedir. Merkezcil olmayan örgüt yapılarının en büyük özelliği, faaliyetlere ilişkin kararların işin uzmanı olan çalışanlar tarafından alınmasının, bu örgütlerin daha esnek olmasına ve örgüt dışı çevresel değişimlere daha hızlı uyum göstermesini sağlamasıdır. Bu örgüt modeli çalışanlara daha fazla hareket alanı sağlamaktadır. Merkezcil olmayan örgütün sorunu, farklı birimler ya da kişilerin aldıkları kararların etik açıdan birbiriyle çelişmesidir. Etik karar almada örgütsel grupların etkisi. Örgütsel grup türleri. Grup olmanın 3 unsuru vardır. Bunlar, birbirleriyle etkileşimde bulunmak, psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar olmak, kendisini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük insan topluluklarından oluşmak. Grup kavramının iki temel özelliği şunlardır. Grup üyelerinin birbirleriyle iletişim halinde olmaları, belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş olmaları. Örgütlerde etik karar alma sürecini etkileyen grupları iki ana başlık altında incelemek mümkündür. Bunlar, formal gruplar, biçimsel, informal gruplar, biçimsel olmayan. Formal, biçimsel gruplar. 1. Komiteler. Yetkinin bireyden alınarak bir gruba verilmesidir. Komitelerin kurulma amaçları şunlardır. İşletme içerisinde yapılan işlerin koordinasyonunu sağlamak, faaliyetlerin etkinliğini artırmak, uygulama işlerini yapan kişilerin de karara katılmalarını ve işleri uygulama safhasında daha benimseyerek yapmalarını sağlamak. En çok rastlanan komite türleri şunlardır. Yönetim ve koordinasyon komiteleri, fonksiyonel alanlarla ilgili komiteler, daha alt teknik düzeylere ilişkin komiteler. Bibar'a göre, bir işletme, üç temel yolla etiği kurumsallaştırabilir. Bunlar, işletme politikalarına etik kuralların dahil edilmesi, resmi olarak dışarıdan birinin başkanlığında etik komitesi oluşturulması, yönetim programına işletme etiğinin dahil edilmesi. 2. İş grupları ve takımlar. Grup üyelerinin gerek grup içi bireysel faaliyetlerde ve gerekse birbirleriyle karşılıklı ilişkilerde uyulması gereken davranış kurallarına grup normları denmektedir. Bu normlar yazılı veya sözlü olabilir. Grup normları bir toplumda bireyler arası ilişkileri düzenleyen örf ve adetlere benzetilebilir. Normların üyelerinin tümü tarafından bilinmesi ve benimsenmesi gerekir. Grup normlarının grup içindeki rolleri, grup içinde üyelerin davranışlarını düzenler, grubun büyük bir kısmı tarafından kabul edilen davranışlar için geliştirilir, bireyin kişisel düşünce ve duygularını tamamen ortadan kaldırmaz, sosyal baskı altına alır, normların oluşması belli bir süreyi gerektirir. Bazı normlar tüm üyeler tarafından kabul görmez. İnformal, biçimsel olmayan gruplar. İnformal gruplar, örgütün üyeleri tarafından biçimlendirilen gruplardır. İnformal grupların amacı, çoğunlukla birbirlerine refakat etmek, dostluk geliştirmektir. Bu tür gruplar, genellikle yönetimden tepkiler alabilmektedir. İnformal gruplar, kendi üyeleri arasında ve diğer informal gruplar arasında informal ilişkilerin kanallarını kullanarak etkileşime ve iletişime giderler. Fısıltı gazetesi. Fısıltı gazetesi, grup üyelerinin alınacak kararların etik ya da etik dışı olması konusunda belirleyici olmaktadır. Etik karar almada grup normları. Grup üyelerinin gerek grup içi bireysel faaliyetlerde ve gerekse birbirleriyle karşılıklı ilişkilerde uyulması gereken davranış kurallarına grup normları denmektedir. Bu normlar yazılı veya sözlü olabilir. Grup normları bir toplumda bireyler arası ilişkileri düzenleyen örf ve adetlere benzetilebilir. Normların üyelerinin tümü tarafından bilinmesi ve benimsenmesi gerekir. Grup normlarının grup içindeki rolleri, grup içinde üyelerin davranışlarını düzenler, grubun büyük bir kısmı tarafından kabul edilen davranışlar için geliştirilir, bireyin kişisel düşünce ve duygularını tamamen ortadan kaldırmaz, sosyal baskı altına alır, normların oluşması belli bir süreyi gerektirir. Bazı normlar tüm üyeler tarafından kabul görmez. 1. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü tipolojilerinden biri değildir? A. İnsancıl kültür. B. Kolektif kültür. C. Bütünleyen kültür. D. Kayıtsız kültür. E. Talepkar kültür. Çözüm. Kolektif kültür bu temel tipolojilerden biri değildir. Yanıt B. Kolektif kültür. İki. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin güç kaynaklarından biri değildir? A. Ödüllendirme. B. Tehdit. C. Zorlama. D. Uzmanlık. E. Benzetim. Çözüm. Tehdit, yöneticilerin güç kaynaklarından biri değildir. Yanıt B. Tehdit. 3. Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin personele zorlayıcı güç kullanmasının nedenlerinden biri değildir? A. Güvenlik kuralına uymamak. B. Korku salmaya çalışmak. C. İtaatsizlik. D. Sorumsuz davranışlar. E. Aletlere zarar verme. Çözüm. Korku salmaya çalışmak zorlayıcı güç kullanmanın bir nedeni olamaz. Yanıt B. Korku salmaya çalışmak. 4. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel örgüt yapılarının farklılaşma durumlarından biri değildir? A. Merkezleşme. B. Formalleşme. C. İş bölümü. D. Kurulduğu yer. E. Denetim alanı. Çözüm. Kurulduğu yer bu farklılaşmanın nedenlerinden biri değildir. Yanıt D. Kurulduğu yer. 5. Seçeneklerden hangisi merkezcil yapıların sakıncalarından biri değildir? A. Bürokrasi artar. Zaman ve emek kaybolur. B. İnisiyatif kullanılması azalır. C. Bilgi taşınamaz. D. Sorumluluk duygusu azalabilir. E. Ana amaç ve politikalar gözden kaçabilir. Çözüm. Bilgi taşınamazlığı, merkezcil yasaların sakıncalarından biri değildir. Yanıt C. Bilgi taşınamaz. 6. Aşağıdakilerden hangisi etik karar almadaki grup normlarından değildir? A. Etki ve baskı altına alarak davranışları düzenlemek. B. Genel davranışların belirlenmesi. C. Bireylerin üzerindeki hatları çizer. D. Kişilerin yetkisini genişletir. E. Ödünler verilerek oluşturulur. Çözüm. Grup normları kişilerin yetkisini genişletmez. Yanıt D. Kişilerin yetkisini genişletir. Yedi. Hangisi B.R. Crossan'a göre iş etiğini kurumsallaştırmada izlenmesi gereken politikalardan biri değildir? A. Farklı bireyleri katmak. B. İş etiği komitesi kurmak. C. Etik eğitim programları vermek. D. İhbarcılık sistemi kurmak. E. Yazılı iş etiği kuralları oluşturmak. Çözüm. Farklı bireyleri katmak, bahsedilen politikalardan biri değildir. Yanıt A. Farklı bireyleri katmak. 8. Ademi merkeziyetçi örgüt yapıları deyince aşağıdakilerden hangisi akla gelmez? A. İletişim kanalları. B. Bürokrasi. C. Esnek yapılanma. D. Bilgili bireyler. E. Otokontrol mekanizması. Çözüm. Ademi merkeziyetçi örgüt deyince bürokrasi akla gelmemelidir. Yanıt B. Bürokrasi. 9. Aşağıdakilerden hangisi karizmatik gücü oluşturan davranışlardan biri değildir? A. Anlayışlı davranmak. B. İstek ve duygulara ilgi göstermek. C. Adil davranmak. D. Onları savunmak. E. Ayrımcılık yapmak. Çözüm. Diğer şıkların aksine ayrımcılık yapmak karizmatik gücü zayıflatır. Yanıt E. Ayrımcılık yapmak. Aşağıdakilerden hangisi ihbarcılık yöntemini etkin kullanan ülkelerden biridir? A. Rusya, B. Türkiye, C. İran, D. Malezya, E. Amerika. Çözüm. İşletmede ihbarcılık yöntemini en etkin kullanan iki ülke Amerika ve Kanada'dır. Yanıt E. Amerika. 11. Seçeneklerden hangisi örgüt liderlerinin etik davranmalarını sağlayan unsurlardan biri değildir? A. Yönetsel tutumlar, B. Aslarıyla olan etkileşimler, C. Karar alma biçimleri, D. Çıkar hesapları, E. İzlenen değerler. Çözüm. Çıkar hesapları örgüt liderlerini etik davranmaya iten bir neden değildir. Yanıt D. Çıkar hesapları. 12. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel faktörlerden biri değildir? A. Örgüt kültürü, B. Örgütsel yapı, C. Örgütsel gruplar, D. Yönetici davranışları, E. Karşıt örgütler. Çözüm. Karşıt örgütler örgütsel faktörlerden biri değildir. Yanıt E. Karşıt örgütler. 13. Çalışanlara yönelik olumlu tutumları ile dikkat çekerken örgüt çıkarlarına ya da performansına bireylere göre daha az önem verirler. Bahsedilen örgüt kültürü hangisidir? A. İnsancıl kültür, B. Kayıtsız kültür, C. Talepkar kültür, D. Kolektif kültür, E. Bütünleyen kültür. Çözüm. Bahsedilen kültür insancıl kültürdür. Yanıt A. İnsancıl kültür. 14. Seçeneklerden hangisi bir yöneticinin verebileceği ödüllerden biri değildir? A. Terfi, B. Ücret artışı, C. Tanıma, D. Hisse, E. Takdir. Çözüm. Hisse, bir yöneticinin aslına verdiği bir ödül değildir. Yanıt D. Hisse. 15. Aşağıdakilerden hangisi formal gruplara ait bilgilerden değildir? A. Komite ve iş gruplarından oluşur. B. Süreklilik arz eder. C. Arkadaşlık ve yasımlık bağları vardır. D. Belirli yerleri vardır. E. Yaratıcılık önemli bir özelliğidir. Çözüm. Arkadaşlık, hısımlık, informal grubun özelliğidir. Yanıt C. Arkadaşlık ve hısımlık bağları vardır. 16. Hem şirket performansına hem de bireylere verdikleri önem ile göze çarparlar. Bahsedilen örgüt kültürü hangisidir? A. Kayıtsız kültür, B. Talepkar kültür, C. Kolektif kültür, D. İnsancıl kültür, E. Bütünleyen kültür. Yanıt E. Bütünleyen kültür. 17. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü oluşturan olgulardan biri değildir? A. Değerler, B. Semboller, C. İnanışlar, D. Bilgiler, E. Normlar. Yanıt D. Bilgiler. 18. Aşağıdakilerden hangisi ihbarcılık yöntemini seçmemedeki gerekçelerden biri değildir? A. Başkasına ihbar eder, B. Kime aktarılmalı bilmemekten, C. İsim teşhirinden korkudan, D. Zaman bulamamaktan, E. Misilleme korkusundan. Yanıt D. Zaman bulamamaktan. 19. Örgütsel hiyerarşiden gelen güçtür, otoriteyi ifade eder. Açıklama hangi tip güce aittir? A. Zorlayıcı güç. B. Yasal güç. C. Ödüllendirme gücü. D. Uzmanlık gücü. E. Karizmatik güç. Yanıt B. Yasal güç. 20. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki formal grup türlerinden değildir? A. İş grupları. B. Görev grupları. C. Komiteler. D. Çıkar grupları. E. Takımlar. Yanıt D. Çıkar grupları. 21. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel örgüt yapılarının gösterdiği farklılıklardan biri değildir? A. Yetki yapısı. B. Yerleşim yerine. C. Formalleşme. D. İş bölümü. E. Yönetim alanına. Yanıt B. Yerleşim yerine. 22. Seçeneklerden hangisi yöneten ve yönetilen arasındaki dikey ve yatay ilişkilerin amaçlarından değildir? A. Etkin çalıştırma. B. Verimli çalıştırma. C. Planlı ve düzenli iş. D. Çatışmaların azaltılması. E. Çalışanların zenginleşmesi. Yanıt E. Çalışanların zenginleşmesi. 23. Hangisi uzmanlık gücünü sağlamanın koşullarından biri değildir? A. Yetkiyi teşvik etmeli. B. Deneyime özendirmeli. C. Ayrımcılık yapmamalı. D. Krizlerde sakin kalmalı. E. Düşünceli ve güvenli davranması. Yanıt C. Ayrımcılık yapmamalı. 24. Bir şirket içindeki bireyler arası çatışmalar aşağıdakilerden hangisinde bildirilmez? A. Üst yönetim. B. Sivil toplum. C. Başka örgüt. D. Yasal kuruluşlar. E. Medya. Yanıt C. Başka örgüt. 25. Örgüt yönetiminin belirli bir amacı ya da eylemi yerine getirmek için değil, çalışanların birbirleriyle olan ilgileri kapsamında kurdukları gruplara ne ad verilir? A. Yasal gruplar. B. Çatışma grupları. C. Takımlar. D. Komiteler. E. İnformal gruplar. Yanıt E. İnformal gruplar. 21. ayrımın sonu. Sayfa 250.